Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Rahman Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 20 İsvan 1403, Hicri Gamı 9 Ramazan 1446 ve Miladi Takvim'le 10 Mart 2025 Pazartesi. Bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Ramazan Özel Programı ve Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Cumhurbaşkanı her türlü gerginlik, huzursuzluk ve çatışma bölge ve dünya ülkelerine zarar verir açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, müzakere zorbalık ve emir vermekten farklıdır dedi. Muhammed İslami, ajan siyasi oyunlardan vazgeçsin ifadelerini kullandı. Trump, İran'la anlaşmayı askeri seçeneğe tercih ederim açıklamasında bulundu. Ve İsveç'in Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Şimdi haberler. İslam İran Cumhurbaşkanı her türlü gerginliği, huzursuzluğu ve çatışmayı İran'ın kendisi, bölge ve dünya için zararlı olarak gördüğünü belirtti. Pars Today'in İran Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Merkezi'nden naklen verdiği habere göre İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, pazar günü Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki iyi ilişkilere ve Tahran ile Oslo arasında bölgesel ve uluslararası konularda işbirliği alanlarına değinerek Norveç'in bölgede barışın sağlanması için gösterdiği çabaları takdir etti. Cumhurbaşkanı, bölgenin ve dünyanın mevcut hassas durumunu ve gelişmelerini gözden geçirerek, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman bölgede barış, istikrar ve güvenliğin koruyucusu olduğu ve mümkün olduğunca her türlü savaş ve çatışmanın çıkmasını önlediğini belirterek, ne yazık ki Siyonist rejim bölgedeki gerginlik ve krizin ana nedeni olarak, savaş kışkırtıcılığı ve Filistin'in masum halkına karşı suç ve soykırım işlemenin yanı sıra yalanlar üreterek İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl nükleer faaliyetlerini güvensizlik nedeni olarak göstermeye çalışıyor ifadesine dikkat çekti. Pezeşkiyan, İran'ın asla nükleer silah üretme peşinde olmadığını ve bu konuda doğrulama için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile sürekli işbirliği yaptığını ve yapmaya devam edeceğini vurgulayarak, İran'ın temel politikası gerginliği azaltmak ve bölgede birlik oluşturmaktır. Ancak kesinlikle İran'ın güvenliği ve çıkarlarına yönelik her türlü tehdide şiddetle ve güçle karşı koyacaktır dedi. Norveç Başbakanı da İran hükümeti ve halkına Ramazan ayını tebrik ederek iki ülkenin üst düzey yetkililer arasındaki temasların ve görüşmelerin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Norveç bölgedeki sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesini memnuniyetle karşılıyor ve bu konuda her türlü yardım ve desteği hazırdır ifadelerini kullandı. İslam İran Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı baskı ve tehdit altında müzakere yapmayacağımızı vurgulayarak biz böyle bir müzakerenin değerlendirilmesini bile düşünmüyoruz. Konusu her ne olursa olsun müzakere zorbalık ve emir vermekten farklıdır dedi. İslam Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyit Abbas Irakçı sosyal medya platformu X'te yayınladığı gönderide Amerikan Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarına yanıt vererek şunları belirtti. İran'ın nükleer enerji programı her zaman tamamen barışçıl olmuştur ve öyle kalacaktır. Dolayısıyla potansiyel askerileştirme diye bir şey söz konusu değildir. Baskı ve tehdit altında müzakere yapmayacağımızı belirten Irakçı, biz böyle bir müzakerenin değerlendirilmesini bile düşünmüyoruz. Konusu her ne olursa olsun. Müzakere zorbalık ve emir vermekten farklıdır ifadelerini kullandı. Irakçı şu anda 3 Avrupa ülkesiyle ve ayrı ayrı Rusya ve Çin'le eşit koşullarda ve karşılıklı saygı çerçevesinde istişareler yürütüyoruz diyerek amaç İran'ın nükleer enerji programı hakkında daha fazla güven ve şeffaflık sağlamanın yollarını incelemek ve bunun karşılığında yasa dışı yaptırımların kaldırılmasını sağlamaktır diye ekledi. Irakçı, geçmişte Amerika İran'a yönelik söyleminde saygılı davrandığında karşılıklı saygı görmüştür ve tehditkar bir tutum benimsediğinde ise İran'ın karşı koymasıyla karşılaşmıştır. Her eylemin bir tepkisi vardır ifadesinin altını çizdi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na İran'ın nükleer konusu hakkında siyasi oyunlardan kaçınmasını tavsiye etti. Fars Today'in İsna'dan verdiği habere göre bir dizi İranlı askeri ve siyasi şahsiyet, Lübnan'da bir televizyon kanalı ile yaptığı görüşmede uluslararası meselelere ilişkin görüşmelerini dile getirdi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Lübnanlı televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın profesyonelliğe bağlı kalmasını ve siyasi oyunlardan kaçınmasını bekliyoruz dedi. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakari de El Miyadin televizyonuna yaptığı açıklamada Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili planını sadece duygusal ifadeler olarak nitelendirerek uygulanabilir olmadığını ve Filistin halkının bunu kanıtlayacağını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi ise hiçbir akıllı insanın baskı ve yaptırımlar altında müzakereleri kabul edemeyeceğini belirtti. İran'ın eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Amerikalıların İran ile siyasi ve uluslararası konularda yaptıkları mücadelede herhangi bir başarı elde edemediklerini söyledi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, eğer müzakerelerin amacı İran'ın barışçıl nükleer programını ortadan kaldırmak ise böyle bir müzakerenin asla gerçekleşmeyeceğini açıkladı. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, yeni Amerikan yönetiminin İran ile müzakerelere hazır olduğunu açıklamasını sosyal medya platformu X üzerinden yanıt vererek, eğer müzakerelerin amacı İran'ın nükleer programının askerileştirilmesi olasılığına yönelik endişeleri gidermekse bu değerlendirilebilir. Ancak eğer amaç İran'ın barışçıl nükleer programını ortadan kaldırmaksa ve Obama'nın yapamadığını Trump yönetiminin yapacağı söyleniyorsa böyle bir müzakerenin asla gerçekleşmeyeceğini belirtmek isteriz ifadesini yer verdi. İran defalarca maksimum baskı ve yaptırımlar altında Amerika ile herhangi bir müzakerenin gerçekleşmeyeceğini açıklamıştı. Amerikan Başkanı Trump, Cuma günü yerel saatle Beyaz Saray'da gazetecilerle bir araya geldi. İslam devrimi liderine bir mektup gönderdiğini duyurdu ve önümüzde ilginç günler var. Size söyleyebileceğim tek şey bu, dedi. Amerikan Başkanı ayrıca dünya tarihinde ilginç bir dönemden geçiyoruz. İran ile ilgili olarak çok yakında bir şeyler olacak. Umarım bir barış anlaşması yapabiliriz. Ben güç ya da zayıflık üzerinden konuşmuyorum. Sadece barış anlaşmasını başka bir şeye tercih ederim diyorum. Ancak başka bir şey sorunu çözecektir ifadelerini kullandı. Trump başka bir şey ifadesiyle neyi kastettiğine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Amerikan Başkanı Fox News ile yaptığı röportajda İran'la bir anlaşmaya varmayı askeri seçeneğe tercih ettiğini açıkladı. İran Press'in haberine göre Donald Trump bu röportajda İran'la yüzleşmede mevcut iki seçeneğe değindi. Askeri eylem ve anlaşmaya varma. Trump her iki tarafında yararın olacak bir anlaşmaya müzakereler yoluyla ulaşmayı tercih ettiğini vurguladı. Trump İranlıları harika insanlar olarak nitelendirdi ve müzakerelere olan isteğini dile getirdi. İran'a bir mektup yazdığını ve müzakerelere başlamalarını istediğini de iddia etti. Trump'ın açıklamaları İran'a yönelik tutumunda bir değişikliği işaret ediyor ve askeri yöntemler yerine diplomasiye yönelme isteğini gösteriyor. Trump'ın açıklamaları İran'a karşı diplomasiye geri dönme çabası olarak yorumlanabilir. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran, Rusya ve Çin'in ortak deniz tatbikatı konusunda endişeli olmadığını söyledi. 2025 Deniz Güvenliği Kuşağı'nın 7. kombine tatbikatı İran, Rusya ve Çin donanma filolarının katılımıyla ve Azerbaycan Cumhuriyeti, Güney Afrika, Umman, Kazakistan, Pakistan, Katar, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sri Lanka'da gözlemcilerin katılımıyla Hint Okyanusu'nun kuzeyinde gerçekleştiriliyor. Bu tatbikat Hint Okyanusu'nun kuzeyinde denizcilik güvenliğini ve sürdürülebilir denizcilik etkileşimlerini geliştirmeyi ve İran donanması, Çin Halk Cumhuriyeti donanması ve Rusya Federasyonu donanması arasındaki stratejik ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor. Trump pazartesi günü Florida'dan Washington'a dönerken başkanlık uçağında bir gazetecinin İran, Rusya ve Çin arasındaki bu ortak tatbikat konusunda endişeli olup olmadığı sorusuna yanıt olarak "Hayır, hiç de değil. Çünkü biz hepsinden daha güçlüyüz." dedi. Trump, "Ben yeniden inşa ettim Amerika ordusunu. Maalesef Biden bu konuda hiçbir şey yapmadı ama ben orduyu yeniden inşa ettim." diye ekledi. İran'a yönelik İsveçli yetkililerin uygunsuz açıklamalarına tepki olarak İsveç'in Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. El Alemin haberine göre Batı Avrupa 3. Dairesi Başkanı Kazım Zade İsveç Büyükelçisine hitaben yaptığı açıklamada İsveç hükümeti başka bir ülkenin yasal kurumlarının işleyişini sorgulayacak ve suçları tamamen kanıtlanmış bir suçluyu savunacak konumda değildir dedi. İsveç Dışişleri Bakanlığı Cuma günü İran'ın Büyükelçisini çağırarak çifte vatandaşlığa sahip mahkum Ahmet Rıza Celali'nin derhal serbest bırakılmasını talep etmişti. İsveç Dışişleri Bakanlığı ayrıca çifte vatandaşlığa sahip bu mahkum için verilen idam cezasına itiraz ederek Tahran'dan bu kararı uygulamamasını istedi. İran ile İslami Gıda Güvenliği Örgütü arasında tarım ürünleri ve gıda maddeleri alanında ticari işbirliği anlaşması Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı ile İslami Gıda Güvenliği Örgütü Genel Müdürü tarafından imzalandı. Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı Yardımcısı ve İran Ticaret Kalkınma Örgütü Başkanı Ali Rıza Peyman Pak'ın Özbekistan'a yaptığı ziyaret kapsamında İran ile İslami Gıda Güvenliği Örgütü arasında tarım ürünleri ve gıda maddeleri alanında ticari işbirliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre İslam İşbirliği Teşkilatı içindeki ticari koridorlar ve İran İslam Cumhuriyeti ile İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye diğer ülkeler arasındaki ilgili ticari projeler hakkında tarım ve gıda endüstrisi alanlarında bilgi alışverişi yapılacak. Ayrıca İran İslam Cumhuriyeti ile İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasında tarım ürünleri, gıda maddeleri ve ilgili malların karşılıklı ticaretini kolaylaştırmak için diğer destekler sağlanacak. İran İslam Cumhuriyeti ile İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında sürdürülebilir gıda güvenliğini garanti altına almak ve tarımsal iş projelerini, ticari yatırımları ve çok taraflı işbirliğini uygulamak amacıyla tarım ürünleri ve gıda maddelerinin karşılıklı ticaretinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi de tarafların taahhüt ettiği diğer konular arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra taraflar ticari mal sergileri gibi etkinliklerin düzenlenmesi ve ticaretin geliştirilmesini desteklemek için İslami finansal araçların kullanılması konusunda da işbirliği yapmayı vurguladılar. İran milli futsal takımı dünya şampiyonluğuna yenilerek Brezilya turnuvasında ikinciliği elde etti. Fars Today'in İran Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre İran milli futsal takımı Brezilya turnuvası finalinde dünya şampiyonu olan ev sahibi takımla karşı karşıya geldi. Vahid Şemsai'nin öğrencileri bu maçta ev sahibi takıma 3-0 yenilerek turnuvada ikinci oldu. İranlı genç judocu Türkiye'de düzenlenen Avrupa Kupası müsabakalarında altın madalya elde etti. Avrupa Judo Kupası yarışmaları cumartesi günü 24 ülkeden 448 judocunun katılımıyla Türkiye'nin Antalya kentinde başladı. Irak yetkilileri Amerikan hükümetinin İran'dan enerji ithalatını durdurma çabalarına yanıt olarak bunun yerine geçecek bir alternatifleri olmadığını söyledi. Fars Today'in İsne'ye dayandırdığı habere göre Irak yetkilileri ülkelerinin şu anda İran'dan enerji ithalatı için bir alternatifi olmadığını belirtti. Rapora göre Irak yetkilileri Reuters'a yaptıkları açıklamada yaz aylarında enerji tüketiminin zirve yapması nedeniyle ciddi bir elektrik sıkıntısı yaşanabileceğini ifade etti. Pazar sabahı Amerikan Dışişleri Bakanlığı Irak'ın İran'dan elektrik ithal etmesine ve bunun bedelini ödemesine izin veren yaptırım muafiyetini uzatmadığını açıkladı. Bu yaptırım muafiyeti 2018 yılında Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde uygulanmaya başlanmış ve her 120 günde bir yenileniyordu. Söz konusu muafiyet cumartesi günü sona erdi. Siyonist Rejim Enerji Bakanı Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı şiddetlendirme ve direnişe baskı uygulama çerçevesinde rejimin Gazze Şeridi'nin elektriğini kesme kararı aldığını duyurdu. Siyonist Rejim'in Enerji Bakanı Eli Cohen, pazar günü yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nin elektriğini kesme kararı aldık dedi. Kaan Televizyonu Siyonist Rejim'in Enerji Bakanı'nın Gazze'ye elektrik transferini durdurma talimatı verdiğini bildirdi. Yemen'deki Ensarullah Hareketi lideri Suriye'deki korkunç olaylar karşısında sessiz kalmanın bir suç olduğunu, dini ve insani sorumluluklara aykırı olduğunu vurguladı. Yeninan'ın elmesiyle televizyondan aktardığı habere göre Seyyid Abdülmelik Bedrettin el-Husi pazar gecesi yaptığı Ramazan konuşmasında bölgesel destekçileri medyada tekfirci gruplara yönelik yeni bir imaj çizmeye çalışsa da her şey açık ve net dedi. El-Husi, tekfirci grupların Suriye'deki suçları ortadadır. Sözlerimizden şüphe duyan herkes onların işledikleri ve belgeledikleri suçları kendi gözleriyle görebilir diye ekledi. El-Husi, tekfirci gruplar mücahit değildir. Eğer mücahit olsalardı İsrail düşmanıyla yüzleşirlerdi. Dindar da değiller, suçlular şeklinde konuştu. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 İsven 1403, Hicri Kameri 10 Ramazan 1446 ve Miladi 10 Mart 2025 Pazartesi. ...1453
1449 yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Ramazan Hicret'ten önce 3 yılında Peygamber Efendimiz'in değerli eşi Hazreti Hatice selamun aleyha Mekke kentinde vefat etti. Kureyş'in zengin kadınlarından olan Hazreti Hatice selamun aleyha Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin visetinden 15 yıl önce onunla evlendi. Bu değerli insan Hazreti Muhammed'in risaletine iman getiren ilk kadındı ve tüm gücüyle kendi servetiyle İslam dininin yardımına koştu. Hazreti Hatice selamun aleyha'nın varlığı İslam peygamberi için o kadar önemliydi ki peygamber bu büyük kadının rihletinin büyük bir musibet olduğunu buyurdu ve Hazreti Hatice ve kendisinin diğer hamisi olan Hazreti Ebu Talib'in rihlet yılını Ümmül Hüzün yani hüzün yılı olarak adlandırdı. Zira Hazreti Peygamber'in amcası Hazreti Ebu Talib aynı yılda vefat etmişti. Hazreti Hatice selamun aleyha'nın rehletinden sonra Hazreti Muhammed Hazreti Hatice selamun aleyha'dan iyilikle yad ederdi. Hazreti Muhammed bu konuda şunları buyurdu. Allah'a and olsun ki Hatice'den iyisi Allah tarafından bana gönderilmemiştir. Halk kafir olduğu vakit o bana iman etti ve halkın beni tekzip ettiği zamanda beni tasdik etti. ...961 yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Ramazan 485 tarihinde Selçuklu silsilesinin ünlü veziri ve bilim adamı Hacı Nizamül Mülk muhaliflerince öldürüldü. Hicri Kameri 410 yılında İran'ın kuzeyindeki Tuz kentinde dünyaya gelen Hacı Nizamül Mülk 40 yıl boyunca Selçukluların hizmetindeydi. Hacı Nizamül Mülk bu süre zarfında Bağdat Nizamiye Medresesi'ni kurdu ve bunu hizmete açmasından sonra yaklaşık 6000 öğrenci bu medresede fıkıh, tefsir ve diğer dini bilimleri öğrenmeye başladı. Siyasetname veya Seyri Sülük gibi eserler Nizamül Mülk tarafından kaleme alındı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 İsra'nın 1363 tarihinde Müslüman fakih, alim ve mücahid Ayetullah Hac Hüseyin Hademi vefat etti. Hicri Şemsi 1280 yılında İsfahan'da dünyaya gelen Ayetullah Hac Hüseyin Hademi ilk eğitimini aldıktan sonra Kutsal Necef-i Eşref'e gitti ve burada önde gelen alimler Mirza-i Naini ve Seyyid Ebul Hasan İsfani'den dersler aldı. Ayetullah Hac Hüseyin Hademi 26 yaşındayken İçtihat makamına ulaştı ve İsfahan'dan geri döndükten sonra fıkıh ve usul dersleri vermeye başladı. Despot Rıza'na karşı ateşli konuşmalar yapan Ayetullah Hademi, petrolün millileştirilmesi sırasında Ayetullah Kaşani ve Şehit Nevap Safavi ile birlikte despot rejime karşı etkili mücadelelerini sürdürdü. Ayetullah Hademi, rahmetli İmam Hümeyni'nin başlattığı hareketin başlamasından beri halkı saltanat düzenine karşı İslami hareketlere katılmasına teşvik ediyordu. İmamın İsfahan'daki hedeflerinin ortaya çıkarılmasında etkili rolü vardı. Hademi, Saadet Rehberi adlı kitabı kaleme aldı. ...35 yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 İsfahan 1368 tarihinde Pakistanlı çağdaş yazar Dr. Abdülhamid İrfani 80 yaşındayken vefat etti. İslami kültürün ihyasında ve Batı kültürünün saldırıları ile mücadele edilmesinde önemli katkıları olan İrfani yine Pakistanlı ünlü şair İkbal Lahori'nin önde gelen öğrencisiydi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Türkiye'den köşe yazarları. Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz. Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere. Karar, Babacan, ahlakta ve maneviyatta geri gittik. Star, soykırımcı İsrail'den Gazze'de yeni katliam planı. Ve Cumhuriyet, AKP dinlemedi. Çayırhan Termik Santrali özelleştirildi. Kamu zararı 144 milyar lira. Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır 8 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde Çözüm Yolu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Adına ne denilse denilsin, ülkemizin çözmek mecburiyetinde olduğu önemli meselelerden biri de Güneydoğu meselesidir. Teröre de bahane edilen bu meseleyi halletmek milletin ve memleketin menfaatinedir. Dolayısıyla hiç kimse kan akmaya devam etsin, terör sürsün diyemez ve dememeli. Ancak terörün nasıl sona ereceği, çözüme hangi yolla ulaşılacağı da mühimdir. Daha önce de benzer adımlar atılıp netice alınamadığı için yoğurdu üfleyerek yeme durumu söz konusudur, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor. Çözüm süreci, açılım süreci, demokratik açılım gibi isimlerle ifade edilen süreç, 16 Temmuz 2014'te resmi gazetede terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun yayınlanmasıyla başlamış ve 22 Temmuz 2015'teki Ceylanpınar terör saldırısı ile fiilen sona ermiştir. Dolayısıyla şu anda gündeme gelen yeni süreçten netice alınabilmesi için geçmiş dönemdeki süreçte yaşanan hataların yapılmaması icap eder. 2015'te süreçte ne oldu da netice alınamadı sorusu samimi olarak cevaplandırılmalıdır ki yeni süreçlerde benzer yanlışlar yapılmasın. Türkiye mutlak surette terörden kurtulmalıdır. Ancak bu sadece sözle ve vaatle yapılamaz. Verilen sözlerin, vaatlerin ve kararların kararlılıkla desteklenmesi şarttır. Hepsinden önemlisi sürecin mutlak surette Türkiye Büyük Millet Meclisi bilgi dahilinde ve olabildiğince şeffaflıkla yürütülmesi gerekir. Milletvekillerinin ve dolayısıyla milletin haberi, bilgisi ve tasdikinin olmadığı bir sürecin iyi netice vermesi pek de mümkün olmaz. Çözüm süreci için 2013'te kurulan Akil İnsanlar Heyeti'nde yer alan doçent doktor Vahap Coşkun yeni süreçle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yapmış. 2015-2025 arasında bölgede çok keskin güvenlik eksenli bir siyaset yürütüldü ve insanlar birçok alanda maliyet ödemek zorunda kaldılar ve hem hukuki hem de siyasi, iktisadi açıdan ciddi bir tahribat yaşandı. Dolayısıyla insanlar da muazzam derecede bir moral bozukluğuna, bir ümitsizliğe sebebiyet verdi. Şimdi bir çözüm süreci tekrar başladığında insanların bu endişeleri, bu kuşkular taşıması doğal. Aslında ilk çözüm sürecinde de öyle olmuştu. Yani ilk çözüm sürecinde başladığında toplumun desteği %30'lar civarındayken daha sonraki dönemde 1-2 yıl içerisinde bu destek %70-80'lere çıkmıştı. Dolayısıyla insanların başlangıçta bir takım endişeleri ve kuşkularının olması normal. Ama ben genel itibariyle gelinen noktanın insanların talepleriyle uyumlu olduğu kanaatindeyim. Zeki Ceyhan 8 Mart tarihli Milli Gazete'de "Savaş diliyle nasıl barış olur?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Son günlerde oldukça ilginç açıklamaları yapıldığına tanık oluyoruz. Öcalan'ın örgütüne yaptığı "silah bırakın ve örgütü feshedin" açıklamasından sonra PKK'da ateş kestiğini açıklamış bulunuyor. Yapılan bu açıklamaların ilgili taraflar arasında oldukça farklı yorumlandığını görüyoruz. Mesela bir taraf yapılan bu tür açıklamaları teslim olmak olarak kabul ederken diğer taraf olayı çok daha farklı yorumluyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor. Ve savaş diliyle barış olmaz deniliyor. Yani sadece kendileri tarafından yapılan açıklamaların dilinin değil, karşı tarafın yaptığı açıklamalara hakim olan dilin de değişmesinin gerektiğine dikkat çekiliyor. Demokratik bir sürecin başlaması ve barış ortamının sağlanması için atılan adımların doğru değerlendirilmesinin gerektiği ifade ediliyor. Sürecin sanıldığı gibi Bahçeli'nin çağrısıyla başlamadığı, aylardır devam eden görüşmeler sonucu silah bırak çağrısını yapıldı belirtiliyor. Aylardır devam eden görüşmeler sonrasında atılan adımların karşılıklı olması gerektiğinin altı çiziliyor. Başlatılan süreci baltalayacak üslüpten özenle kaçınılmasının şart olduğu hatırlatılıyor. Tarafların kullandıkları üslubun değişmemesi halinde ciddi sorunların yaşanması kaçınılmaz olur deniliyor. Ülke olarak gerçekten çok hassas günlerden geçiyoruz. Yıllardır kavgalı olan taraflardan birinin silah bırakma kararı alması ve örgütünü feshetmek için kolları sıvaması elbette çok önemli bir adım. Ancak bu adımın karşılığı da önemli. Aylardır devam eden görüşmeler sonucunda taraflardan biri bu noktaya gelmişse, karşı tarafında bunu görerek aynı özenle konuşması ve atıcı adımları sıklaştırması gerekmez mi? Atılan adımları teslim olma gibi yorumlayarak böylesine iddialı adımları atanların zorda bırakmamak doğru olmaz mı? Bugünler teslim oldular ya da teslim aldık gibi cümleler kurma yerine bu adımları atanların işini kolaylaştırıcı açıklamalar yapma günü olsa gerek. Demokratik bir sürecin başlaması isteniyorsa, barış ortamı tesis edilsin deniliyorsa, herkes ağızlarından çıkacak tüm sözleri özenle seçmeli. Elbette yıllardır devam eden bir kavganın izlerini silmek kolay değildir. Elbette oldukça sancılı günler yaşanacaktır. Beklenti bu dönemi en az zararla kapatmak için herkesin üzerine düşeni yapmasıdır.
Tahran Radyosu.
İnanç Uysal 8 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Anketlerde kararsız yükseliş" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sizce neden toplum bu kadar kutuplaşmışken oy verecek bir yer bulmak konusunda sıkıntı yaşıyor olabilir? Aslında öyle değil, herkesin kararı belli diyorsanız size aşağıda geçtiğimiz ay yapılmış bir anketten kısa bir çıkarım aktarayım. Arya Araştırma'nın anketine göre geçtiğimiz ay durum şöyle imiş. Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna kararsızım, hiçbiri yanıtını veren %22,1'lik seçmenin yaş gruplarına göre demografik analizi ise şöyle. 18-34 yaş %8,7, 35-54 yaş %8,5, 55 yaş ve üzeri %4,9 diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor. Muhtemelen bu kararsızlık rakamı bugün daha da artmıştır. Onu da yakında öğreniriz. Aslında oradaki kararsız ifadesini fark etmez diye değiştirmek de mümkün olabilir. Ama bu aşamada ne yazık ki olumlu anlamda bir fark etmez değil. Tam tersi olumsuz anlamda bir fark etmez ifadesi olur. Olumlu anlamda olması için kuralların, kurumların, hukukun tesis edilmesi ve eşit olmasa bile eşite yakın bir insan sistem ilişkisi oluşturulmuş olması gerekir. O zaman yöneten değil, yönetenin uyguladığı kurallar önemli hale gelir. Kimse de sandığa gitmek ve oy vermek için kendisini zorunlu hissetmez. Ama bizdeki tam tersi. 23 yılını doldurmuş ve kendisini defalarca farklı bir siyasetin yeni uygulayıcısı gibi tanıtmış bir iktidar karşısında hala net bir umut hissi oluşmamış demektir bu. O zaman kendisini muhalefete muhalefet edilmez diyerek korumaya alanla hükümeti devlet olarak tanımlayarak muhalefet edilmesini eleştirenlerin arasındaki fark nedir? O fark şimdilik kaydı ile kullanılabilecek güç ve imkanlardır. Yine de bu kadar kararsız seçmen varken ve 23 yıllık iktidar hala neredeyse anketlerde muhalefet ile aynı oyu almaya devam ederken muhalefeti gerçekten muhalefet etmemek mi gerekir yoksa halkın gündeminden uzaklaşmayın mı demek gerekir? Aslında muhalefetin bir birlik ve beraberlik görüntüsü vermesi eşyanın tabiatına aykırıdır. Sorgusuz sualsiz böyle bir şey yapmaları beklenemez. Aksi halde neden farklı partilerde siyaset yapma gereği duysunlar ki? En son şu adı çözüm olmayan enteresan süreçte iktidar kanadı bile cılız da olsa farklı seslerle yankılandı. İktidarın bileşenleri olarak iktidar olmanın verdiği konfor daha yüksek tepkileri de engellemiş olabilir. İşte tam burada o muhalefete muhalefet edilmez cümlesinin bir muhatabı olarak kendime en azından DEM Parti'ye bu süreç için muhalefet edebilir miyim diye sordum ve cevap olarak kendim evet dedim. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Programlarımızı İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İbadet ayı
Ramazan.
Değerli dinleyiciler, kulluk ve ibadet ayı Ramazan adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Ramazan ayı kurak ve susuz bir çöle düşen yumuşak bir bahar yağmuru gibidir. Gelin ruhumuzu bu hayat veren yağmurla sulayalım. Bu ay dertlerden ve sıkıntılardan kurtulmak için eşsiz bir fırsat sayılır. Ramazan'ın nurlu anları hızlıca geçse de bu değerli anlar Yüce Allah ile olan ahdimizi ve doğru yaşama biçimini hatırlatır. Bakara suresi 185. ayetinde şöyle buyrulur.
Ramazan ayı insanlara hidayet olan, doğru yolu gösteren, hak ile batılı ayıran, Kur'an'ın indirildiği aydır.
Mübarek Ramazan ayı, Yüce Allah'ın sonsuz rahmet kapılarının kullarına açıldığı bir aydır. Gerçek benliğimize dönmek, Allah ile bağımızı güçlendirmek ve ruhumuzu arındırmak için eşsiz bir fırsattır. Bu mübarek günlerde birlikte manevi yolculuğumuza devam ediyor ve Ramazan'ın bereketinden faydalanmak istiyoruz. Gelin bu yolda kalplerimizi ilahi nurla süsleyelim ve huzur ile rahmeti arayarak adım atalım.
Mübarek Ramazan ayı, kalplerin ilahi rahmetle, merhamete, sevgiye ve muhtaçlara yardıma açıldığı, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlendiği bir aydır. Bugün İslam tarihinin sadakat ve fedakarlık sembollerinden biri olan Hazreti Hatice'yi rahmetle anıyoruz. O, Müslümanların kalbinde büyük ve özel bir yere sahip. Sadakatin ve fedakarlığın simgesi olan bir kadındır. Mübarek Ramazan ayının 10. gününde Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vefakar eşi Hazreti Hatice Rabbine kavuştu. Cahiliye döneminin katı kabile geleneklerine hakim olduğu bir çağda o Tahire, Seyyidetün Nisa-i Kureyş yani Kureyş kadınlarının efendisi ve aklı selim sahibi hanım gibi ünvanlarla anıldı. Bu lakaplar sadece onun manevi ve şahsiyet özelliklerini yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda halkın ona duyduğu derin saygı ve sevgiyi de gösteriyordu. Hazreti Hatice Haşimoğulları kabilesindendi. Babasıyla akrabaları Kureyş'in en zenginlerindendi. O vakar, büyüklük, iffet ve akıl bakımından üstün bir şahsiyetti. Ticari zekası ve yeteneği sayesinde Kureyş'in en önde gelen tüccarlarından biri olmuştu. Büyük servetiyle uzak ve yakın birçok bölgeye ticaret kervanları gönderirdi. Bu yüzden İmaretul Kureyş yani Kureyş'in prensesi lakabını almıştı.
Hazreti Hatice Selamullah Aleyha'nın hayatı Peygamber Efendimizle evlendikten sonra da değişmedi. Onun evi yetimlerin, muhtaçların ve ihtiyaç sahiplerinin sığınacağı güvenli bir liman olmaya devam etti. Herkes biliyordu ki en zor zamanlarda, en sıkıntılı anlarda Hazreti Hatice'nin kapısı hiçbir ihtiyaç sahibine kapanmazdı. Resulullah onu överek şöyle buyurmuştur. Hatice, herkes beni inkar ederken bana iman etti. Herkes beni yalanlarken o beni tasdik etti. Herkes beni mahrum bırakırken o tüm varlığıyla yanımda oldu.
Hazreti Hatice'nin hatırası Müslümanların kalbinde daima canlı ve kalıcıdır. O en zor anlarda Peygamber Efendimiz'e destek olan ilk kadındı. Sadakati ve fedakarlığı İslam tarihinin en parlak yıldızlarından biri olarak parlamaya devam etmektedir. Hazreti Hatice yalnızca Kur'an'ın nur saçan ayetlerine ve Peygamber Efendimiz'e iman etmekle kalmadı, aynı zamanda ihlas ve samimiyetle yaşadığı hayatında örnek bir Müslüman olduğunu gösterdi. O, ömrünün sonuna kadar tüm malını ve varlığını bu kutlu yolda feda etti. Ey Allah'ın misafirleri, ey Allah Resulü'nün izinden gidenler, sizler ki iman gücüyle nefsinize hakim olup salih amellerinizle saadet yolunda ilerliyorsunuz. Müjdeler olsun sizlere. İşte Rabbiniz size Ra'd suresinin 29. ayetinde şöyle sesleniyor. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara ne mutlu. Varılacak güzel yurt onlar içindir.
Bu ayet bizlere hatırlatıyor ki iman ve salih amel hem dünya hem de ahiret saadetinin iki temel direğidir. Allah'a olan iman insanın kalbine huzur verir, ona özgüven ve tevekkül kazandırır.
Şimdi hep birlikte tevekkül kavramı üzerinde daha fazla düşünelim. Tevekkül, hayatın her alanında kalpten Allah'a güvenmek demektir. Peygamber Efendimiz bir gün Cebrail aleyhisselama sordu. Tevekkül ne demektir? Cebrail aleyhisselam şöyle cevap verdi. Bir kul sadece Allah için iş yaparsa ve yalnızca ondan umut beslerse işte bu gerçek tevekküldür.
Kur'an'da tevekkülün en büyük örneklerinden biri Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Zalim hükümdarın emriyle ateşe atıldığında Allah'a tevekkül etti ve ondan yardım diledi. Umutsuz görünen bu anda Allah ateşe emretti ve ona zarar vermedi. Enbiya suresinin 69. ayetinde şöyle buyrulur.
Onu ateşe attıklarında ise biz, ey ateş, İbrahim'e serin ve selamet ol diye emrettik.
Ancak tevekkül, çaba göstermemek veya çalışmamayı seçmek anlamına gelmez. Gerçek tevekkül, elimizden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakmaktır. Allah'a güvenen kişi korkmadan akıllıca hareket eder ve zorlukların üstesinden gelir.
Ramazan ayının 10. gününün duasında Yüce Allah'tan bu mübarek ayda bizleri engin ve sonsuz rahmetine dahil etmesini ve gönüllerimizi sevgi nuruyla aydınlatmasını dileriz. Bu duada ümit ve iman dolu kalple Yüce Allah'a şöyle sesleniyoruz.
Allahümme ceal.
Allah'ım, bugün de beni sana tevekkül edenlerden, sana göre saadete erişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden kıl. İhsanınla ey arayanların en büyük talebi.
Bu güzel ve anlamlı duada Allah'tan bizi kendisine güvenenler arasına dahil etmesini istiyoruz. Allah katında kurtuluş, mal ve makama değil, imana, takvaya ve salih amellere bağlıdır. İlahi yolda yürüyenler ve Allah'ın imtihanlarından galip çıkanlar, hesap günü kurtulanlardan olacaklardır.
Bu duada sevgi ve ümit dolu kalplerle Allah'a yaklaşmayı amaçlıyoruz. Allah'a yakın olanlardan olmak ve onun sonsuz rahmetinden faydalanmak. Böyle bir sevgiye ulaşmak için sadece iman yeterli değildir. Bilakis hayır işlerde öncülük etmeliyiz. Günlük hayatımızda ilahi ahlaka uygun davranışlarda bulunarak Allah'a daha da yakınlaşmalıyız. Rivayet olunduğu gibi Peygamber Efendimiz ashabına kıyamet günü Allah'ın en yakın dostlarının kimler olacağını biliyor musunuz diye sordu. Sahabeler Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verdiler. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Onlar kendilerine hak getirine sunulduğunda onu kabul eden, kendilerine hak sorulduğunda da onu başkalarına ulaştıran kimselerdir. İnsanları kendilerini yargıladıkları gibi yargılıyorlar.
Bugünkü duamızın sonunda Allah'ın sonsuz şefkati ve merhametiyle bizi kendisine güvenen ve kendisine yakın olanların arasına katmasını diliyoruz.
Allah'ım, başkalarının senden istediği en iyi şeyleri istiyorum. Kullarına verdiğin en üstün nimetleri bana da ver.
Değerli dinleyiciler, kulluk ve ibadet ayı Ramazan adlı sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bu mübarek günlerde oruç ve tüm ibadetlerinizin Hak Teala katında kabul görmesini niyaz ediyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. İslam İnkılabı rehberinin sözlerinden derlenen ve Hicri Şemsi 1353 yılında iman, tevhid, nübüvvet ve vilayet başlığı ile dört başlıktan oluşan Kur'an'da İslam düşüncesinin ana hatları isimli kitaptan sizler için hazırladığımız podcast'in bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu bölümden nübüvvete karşı çıkanları ele alacak ve peygamberlerin davetinin neden zorluklarla karşılandığına dair soruyu yanıtlamaya çalışacağız. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Adamın biri Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın halifelik döneminde Mısır'dan Medine'ye geldi ve Mısır valisinin oğlundan şikayet etti. Emirül Müminin vali ve oğlunu birlikte huzuruna çağırdı ve oğluna "Neden bu adamı eziyet ettin ve çölde onu kırbaçladın?" diye sordu. Oğul "Ey Emirül Müminin, ey halife, bu adam şahit getirsin." diyerek inkar etti. Hazret buyurdu, şahidi büyük zorluklarla Mısır'dan Medine'ye yayı olarak gelmesidir. Çölde nereden şahit bulsun? Sonra kısas hükmü verdi ve valinin oğlunu mescitte yere yatırıp kırbaçladılar. Oğul kırbaçlandıktan sonra Hazret babasını da yere yatırıp kırbaçlamalarını emretti. O dönemde Mısır valisi olan Amr bin As şaşkınlıkla "Oğlum hata yaptı. Neden beni kırbaçlıyorsunuz?" diye sordu. Emirül Müminin şöyle cevap verdi. "Oğlun senin gücüne güvenerek bu adamı dövdü. Eğer sen onun destekçisi olmasaydın bunu yapamazdı. Böylece Mısır valisi de Müslümanların halifesinin adaletine teslim oldu." Bu hikayeyi Seyyid Ali Hamine'i Ramazan ayının 20. gününde İmam Hasan Aleyhisselam Camii'nde yaptığı konuşmanın başında anlattı ve şöyle dedi. Bu hikayeyi anlatmamın sebebi İslami toplumda yani tevhidi dinlerin mantığına göre ideal bir toplumda kimsenin zorbalık yapamayacağını ve yapmaya kalksa da buna izin verilmeyeceğini göstermek içindir. Emirül Müminin halifelik döneminde İslam Allah'ın istediği yoldan ayrılmış olsa da peygamberin inşa ettiği toplum zorbalığa ve sömürüye asla müsamaha göstermemiştir. Maharetli terzilerin işlerini gördünüz mü? Maharetli bir terzi bir elbise diktiğinde bazen kumaş eskir ama dikişler asla açılmaz. Elbisenin biçimi bozulmaz. İslami toplum 25 yıl boyunca çok zarar görmüş olsa da genel şekli korunmuştu. Çünkü bu toplumu Allah Resulü'nün güçlü eli inşa etmişti. Tevhidi toplumda peygamberlerin hedeflediği toplumda herkes zayıf ve mazlumların hakkını savunmakla görevlidir. Kimse yalnızca kendi hakkını talep ederek başka insanların işleri beni ilgilendirmez diyemez. Çünkü ilahi bir toplumda herkes bir bedenin uzuvlarıdır ve birbirine bağlıdır. Bu yüzden tembelliğe, ayrılığa ve çekişmeye yer yoktur. Peygamberin Allah'ın ilhamıyla, güçlü elleriyle inşa etmek istediği toplumun belirgin özellikleri, ilim ve bilinç, adalet ve hakkaniyet, sömürü ve zulmün reddi, batılı desteklemenin, yasaklanması ve hakkı savunmanın zorunlu kılınması, sosyal sınıfların kaldırılmasıdır. Bunların tümü İslami toplumun özellikleridir. Seyyid Ali burada biraz durakladı ve ardından şöyle dedi. Bu nokta bugünkü Kur'an ayetleriyle bağlantılıdır. Evet, tarih boyunca bir peygamber cahiliye toplumunda ortaya çıkıp amaçlarını anlatmaya ve sosyal bir tevhid düzeni kurmaya çalıştığında her zaman ona karşı çıkanlar olmuştur. Sınıf sisteminin savunucuları peygamberlere karşı duranların başında gelir. Servet biriktiren fakir bir yaşlı kadının cebinden ya da düşük gelirli bir esnafın kazancından parayı alıp kendi hesaplarını aktaran kimseler. Faiz kurumları kurup ekonomik faaliyetleri tamamen kendi çıkarlarına göre yönlendirmek isteyen tefeciler. Cami vaazi karşısında oturan bir çarşı esnafına döndü ve ona sordu. Sizin mesleğiniz nedir? Gelirinizin ne kadarı falanca bankaya gidiyor? Ne kadar faiz ödüyorsunuz? Esnafın olumsuz yanıt vermesi üzerine Seyid Ali sözlerine şöyle devam etti. Sistem faizci bir sistem olduğunda tüm ticaretler faiz kurumlarının lehine çalışır. Böyle bir toplumda bir ıslahatçı ya da peygamber çıkıp da servet biriktirmek yasak derse faizcilerin ona karşı çıkacağı açıktır. Peygamberlerin davetine ve ilahi görevine karşı çıkan bir diğer grup ise zalim hükümdarlardır. Onlar bilir ki la ilahe illallah şiarı gerçek anlamıyla bir toplumda gerçekleşirse Allah tüm işlerin başına geçer ve artık Firavun, Nemrut, Şeddat ve Muaviye yerlerini koruyamazlar. Ahbar ve rahipler de insanlara verdikleri eğitim nedeniyle özel bir sosyal konuma sahiptirler ve bu pozisyonu korumak onlar için çok önemlidir. Peygamberlerin hayat kazandıran, aydınlatıcı ve bilinçlendirici öğretileri bu grubun maddi manevi çıkarlarına engel olur. Bu yüzden onlar da halkı cahil bırakmaya çalışırlar. İsa bin Meryem Roma imparatoruna karşı mücadele etmeden önce ahbar ve rahiplere karşı mücadele etti. Yahudi alimleri Hazreti İsa Mesih'i çok iyi tanıyorlardı. Ama onun davetinin o döneme yozlaşmış Yahudi toplumunda filizlenmesini istemiyorlardı. Seyyid Ali taze bir nefes aldı ve camide bulunanlara şöyle sordu. İslam'ın ortaya çıktığı dönemde kimler Nebevi hareketin ve İslami davetin kök salmasını istemiyordu? Cevap belli. Peygamber geldiğinde ve cehaletler ortadan kalktığında gözler açılır, hurafeler ve karanlıklar değerini kaybederdi. Bu da Kabil Ahbar, Abdullah bin Selam bin El-Haris El-İsraili gibi kimselerin saçmalıklarına yer bırakmazdı. Hakikatin güneşi insanların zihinlerine doğduğunda hurafeler kendiliğinden yok olur. Bu nedenle bir peygamber geldiğinde ve tevhid toplumunda bilgi ve aydınlık nameleri yankılandığında ilk rahatsızlık duyanlar sahte ve hurafeci dinlerin liderleri olur. Çünkü halkın bilinçlenmesi hem onların hem de siyasi müttefiklerinin zararına olur. Bu grup peygamberlerin davetine, özgürleştirici çağrılarına şiddetle karşı koyardı. Bunun örneklerinden biri İbrahim Halil hadisesinde görülüyor. Putperest tapınakların hizmetkarları putların kırıldığını gördüklerinde bir kargaşa başlattılar ve Nemrut'u İbrahim'i ateşe atmaya zorladılar. Aynı şekilde Musa bin İmran olayında da bu grup Firavun'a teselli vererek kendi sihrimizle onun sihrini boşa çıkaracağız dediler. Hazreti İsa'ya en çok karşı çıkanlar da yine bu gruptu. Peki neden peygamberlerin daveti sorunlarla karşılaşıyordu? Neden insanlar onların hak sözlerini kolayca kabul etmiyordu? Peygamberler sade ve açık bir dille, felsefi terimlerden uzak bir şekilde insanlarla konuşuyorlardı. Ama yine de halkın direnişiyle karşılaşıyorlardı. Neden? Sebep açık. Çünkü Kur'an'da ahbar ve rahipler olarak adlandırılan bu kişiler halkı yanlış geleneklere, hurafeci ve miras kalmış fikirlere bağlı kalmaya çağırır ve peygamberlerin toplumda oluşturduğu zihinsel gelişimle halkı engellemeye çalışırlardı. Çünkü bu gelişim onların varlığını tehdit ediyordu. Bu dört grup Kur'an'da da zikredilmiştir. Kur'an bu güçlerin başındaki kimselerden Mela diye bahseder. Araf suresinin 66. ayetinde şöyle buyrulur.
Bismillahirrahmanirrahim. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين.
Mela aslında süslü püslü ve dış görünüşleriyle yoksul insanları kendilerine çeken soylulardır. Onlar zalim politikacılardır ve mazlumların moralini kırmada önemli rol oynarlar. Firavun'un eli altında çalışan Haman gibi kişiler Firavun'a dayanarak her türlü kötülüğü yaparlar. Ayrıca Muaviye'nin hükümetinde, cahiliye döneminde Mela'dan olan kişiler, örneğin Mughirah bin Şube ve Ziyad bin Ebih gibi kimseler, Muaviye'nin tahtını sağlam tutmak için her şeyi yaparlar ve bu hizmetleri karşılığında diğerlerine egemen olurlar. Mutref de Kur'an'da geçen bir başka terimdir ve çok servete ve bolluğa sahip olan, lüks ve geniş maddi olanaklarla yaşayan, bu yüzden kibirlenip gaflete düşen ve isyan etmeye yönelen kişiler için kullanılır. Peygamberlere karşı çıkan sınıflardan biri de işte bu mutreflerdir. Tağut da Kur'an'da geçen bir başka kelimedir ve despotik güçleri tanımlamak için kullanılır. Tabii ki tağut genel bir kelimedir ve isyan eden, sınırları aşan kişi veya varlık anlamına gelir. Bu tağut insanın nefesine, şeytana, putlara, dinden dönenlere, kahinlere, münafıklara, fasıklara, kibirli zalimlere ve her türlü zalim ve kafir hükümdara da denir. Allah'a karşı isyan eden, zulmeden ve kulluk görevini yerine getirmeyen her insan tağut olarak kabul edilir. Tağut kelimesi Kur'an'da 8 defa geçer. Burada kastedilen tağutlar ilahi hükümetlere karşı isyan eden zalim ve gayri meşru despotik güçlerdir. Bu 4 sınıf sadece İbrahim, Musa ve son peygamberin zamanlarında değil, her dönemde, her yerde hak sözün ortaya çıktığı, insanları peygamberlerin davetlerine ve kutsal kitaplara yönlendiren her yerde ya eş zamanlı olarak ya da ardı ardına karşı durmuşlardır. Seyyid Ali saatine bakarak şöyle dedi. Zaman geçmeden önce müsaadenizle Kur'an ayetlerini tilavet edelim. En'am suresinin 112. ayetin ilk kısmında şöyle buyrulur.
وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ.
İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Şeytanın anlamını daha önce de söylemiştim. Şeytan, insanın dışında var olan kötülük yaratan güçlerdir. Bir türü Adem aleyhisselama secde etmeyen iblistir ki o dünyanın en kötü şeytanıdır. Herhangi bir şeytan, ister insan, ister cin ne kötülük yaparsa bu iblise yazılır. ve insanlar onu lanetler. Oysa bazı şeytanlar aslında o iblisin hocasıdır. Ayetin bir sonraki kısmında şöyle buyruluyor. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak. Görüyorsunuz, eğer Allah isterse bunlar hiçbir imkana sahip olamazlardı. Ve eğer Allah isteseydi tüm bu karşı sınıfları bir anda yok ederdi. Ama Allah'ın sünneti, kanunu inananların inanmayanlardan ayırt edilmesidir. İşte bu yüzden Yüce Allah peygamberine şöyle buyuruyor. Bu dört karşıt grubun sözlerinden üzülme ve yoluna devam et. Bir sonraki ayet, 113. ayet bize Allah'ın düşmanlarının sözlerinin ve sahte reklamlarının ahirete inanmayanların kalpleri üzerinde etkili olduğunu gösteriyor. Ayette şöyle buyruluyor.
وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ
Bir de şeytanlar, ahirete inanmayanların gönülleri bu yıldızlı sözlere meyletsin, onlardan hoşlansınlar ve işleyecekleri günahları işlesinler diye. Seyyid Ali notlarına şöyle bir bakarak sözlerine şöyle devam etti. Mü'min suresinin 23. ayetinde karşıtlar hakkında şöyle buyruluyor.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ
Ve biz Musa'yı ayetlerimiz ve açık bir delil ile gönderdik. Allah Musa'yı kime gönderdi? Biraz düşünürsek bu ayetlerin sosyal olarak çok önemli meseleleri ortaya koyduğunu görürüz. Firavun, Haman ve Karun'a fakat onlar bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler. Haman, Firavun'un bakanı ve Mısır'ın soylu sınıfından biridir. Karun kimdir? Karun zengin birisidir. O bir hükümdar veya lider değildi. Ama Kur'an Allah'ın Musa'yı ona da gönderdiğini söyler. Yani Musa için Firavun, Haman ve Karun aynıydı. Tıpkı Firavun'la savaştığı gibi Haman ve Karun'la da savaşmıştır. Karun'un suçu halkın malını ve kamu servetini kendisi için toplamasıydı. Bu yüzden Musa ona karşı da mücadele etti. Dikkat edin. Firavun hükümetin başında ve özel bir sınıfa sahiptir. Haman, Firavun'a yakın bir konumda başka bir sınıfa aittir. Karun zengin biri olup onlara bağlı değildir. Ama hepsi Allah'ın davetine karşı aynı şekilde tepki verir ve Musa yalancı bir büyücüdür derler. Ayette şöyle buyruluyor.
فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ
Musa onlara tarafımızdan gerçeği getirince, onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kafirlerin tuzağı hep boşa çıkmıştır. Bu ayette şöyle buyruluyor. Gerçek Musa aracılığıyla onlara geldiğinde onlar sessiz kalmadılar. Ve dediler ki, Musa'nın inandığı yeni fikirleri kabul edenlerin genç oğullarını öldürün. Kadınlarını fuhuş için bırakın. Ama nihayetinde Allah onların tuzaklarının boşa çıkacağını vaat eder. Bir sonraki ayet, Sebe suresi 34. ayet, Karun veya Mutreflerin sınıfına işaret ediyor ve şöyle buyuruyor.
وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ
Biz hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek oranın mutrefleri şatafat ve bolluk içinde yaşayanlar biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz demişlerdir. Peygamberlerin getirdiği şeyleri neden kabul etmediler biliyor musunuz? Bir sonraki ayet bu soylu ve zenginlerin yanıtını veriyor. Ayette şöyle buyruluyor.
وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ
Yine bizim mallarımız ve çocuklarımız daha çoktur. Bize azap edilmeyecektir demişlerdir. Düşünce seviyesi düşük olanlar işte böyle cevaplar verir. Bu okuduğumuz birkaç ayet ve Kur'an'daki onlarca başka ayet, Yüce Allah'ın davetine karşı duran dört sınıfa işaret eder ve onların düşmanlıklarını bize tanıtır. Değerli dinleyiciler, İslam Düşüncesinin Ana Hatları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü sohbetimizde Peygamber Efendimiz'e karşı çıkan dört farklı grubun ve onların düşmanlıklarının detaylarına değindik. Bir sonraki sohbetimizde nübüvvetin akıbetine değineceğiz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran Cumhurbaşkanı, İslam Cumhuriyeti'nin her türlü gerginliği, huzursuzluğu ve çatışmayı kendisi, bölge ve dünya için zararlı gördüğünü belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, müzakere zorbalık ve emir vermekten farklıdır açıklamasında bulundu. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na İran'ın nükleer konusu hakkında siyasi oyunlardan kaçınmasını tavsiye etti. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, eğer müzakerelerin amacı İran'ın barışçıl nükleer programını ortadan kaldırmak ise böyle bir müzakerenin asla gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.